Ayrım 16, sayfa 148. Ahmet taş kesilmişti. Annesi bir şeyler biliyor, söylemek istemiyordu herhalde. Bir şeyler biliyorsan söyle anne. Hayır yavrum, hiçbir şey bilmiyorum. Yalnız hissediyorum. Bana öyle geliyor ki bu şırfıntı... Ahmet sözünü kesti. Şşt anne! Evet, şırfıntı. İstemiyorum. Bir türlü sevemedim. Sana göre karı mı yok? Bütün masrafları biz yaptık. Bize ne getirdi buna karşılık? Ne getirebilirdi? Nereden baksan bir avukat kızı, bir memur kızı, çıplağın biri. Halbuki biz... Sus Allah aşkına anne, neler söylüyorsun? Bize yakışır mı böyle şeylerden bahsetmek? Yakışır tabii. Zengin kızlar dururken şurada, gittik de deli karının kızına. Ahmet işitmek istemiyordu. Pencereye gitti. Dışarıyı seyre başladı. Hala seviyordu Nilüfer'i. Her gece çeşitli kadınlarla oturup eğlenmesine, Nilüfer'in açıktan açığa kendisinden kaçmasına rağmen onu seviyordu. Hem de ta okul günlerinde olduğu kadar kuvvetle, heyecanla. Annesinin sözleri kulağına çalındı. İşi azıtmıştı. Öyle fena şeyler söylüyordu ki utandı. Nilüfer işitseydi bunları. Döndü. Yeter dedi. Yeter anne. Gözlerini aç oğlum. Bir bildiğin varsa söyle. Henüz hiçbir bildiğim yok. Fakat bu şarkılar, bu maniler boş değil. Benim yaşım 55. Peki, kimden şüpheleniyorsun? Kadının kafasından operatör Vedat'ın hayali geçti. Az kalsın söyleyecekti. Kendini tuttu. Tuttu ama tuhaf bir ön seziyle Ahmet'in kafasında da aynı operatör hayal meyal canlanmıştı. Nilüfer'i en son ziyarete gittikleri günü hatırladı. Nilüfer'in narin bileği genç operatörün elindeydi. Gülümsüyordu. Kapı açılınca nasıl da ürküp sapsarı kesilmiş, tebessümü dudaklarında eriyivermişti. Yoksa annesi de mi bunu kastediyordu? Yani operatör Vedat'ı. İçine bir kurttur düştü. Giyinmeye başladı. Sinirleri bozulmuştu. Annesinin sarf ettiği yığınla lüzumsuz söz vız gelmişti de bu hayal, bunu birden hatırlayış, canını adam akıllı sıkmıştı. Sonra bu Vedat çok iyi tanıdığı birisine benziyordu. O kadar benziyordu ki hem de. Kime acaba? Düşündü, uzun uzun düşündü, nafile. Bulamadı, bulamayacaktı da. Annesi, düşünme dedi. Elini sallasan ellisi, başını sallasan tellisi gelir. Senin için kadından çok ne var? Yeter. Şapkasını aldı çıktı. Nilüfer'in billur sesinin yayıldığı koridoru ağır ağır geçti. Merdiven başında durdu. Biraz bekledi. Vedat kime benziyordu? Karısının yanına gitse miydi acaba? Yolunu değiştirdi. Nilüfer aynalı dolabın önünde saçlarını tarıyordu. Kocasının odaya girdiğini aynada görerek döndü. Şarkısını kesti. Ahmet kapıda durdu. ''Devam etsene'' dedi. Nilüfer ciddi ciddi sordu. ''Neye devam edeyim?'' ''Şarkına.'' Nilüfer cevap vermedi. Ahmet yanına sokuldu. ''Niçin devam etmiyorsun?'' Başını önüne eğen Nilüfer, ''Bilmem'' dedi. Ahmet acı acı, ''Bilmezsin'' diye mırıldandı. ''Bilmezsin, haklısın.'' ''Neye haklıyım?'' Şarkını niçin kestiğini bilmemekte. Nilüfer bu konuşmaları manasız buluyordu. Saçlarını taramaya koyuldu. Ahmet tekrar yaklaştı. Nilüfer'i arkadan kucaklamak istedi. Nilüfer huysuzlandı. Ahmet, peki dedi. Ne olacak bu böyle Nilüfer? Bilmem. Beni sevmediğin malum. Ama ben sevilmek istiyorsam. Nilüfer gülümseyerek, bu iş için bütün imkanlar emrinizde değil mi? Öylesini istemiyorum. Ya, senin tarafından sevilmemi, kabiliyetimin üstünde bir iş istiyorsunuz benden. Ya, Nilüfer döndü sertçe, maalesef evet dedi. Ahmet cevap vermedi ama olanlar olmuştu. Nilüfer'e karşı birden müthiş bir kin duymaya başlamıştı. Onu, o sarı saçlı, uzun boylu adamı, o operatörü seviyordu demek. İçini çekti. Şu anda her şeyi yapabilirdi. Elinden her şeye gelebilirdi. Hatta cinayet işleyebilirdi. Dikildi, dikildi, dikildi. Sonra... Sarı çantası, koyu nefti fötr şapkası ve iri gövdesiyle devrilircesine odadan çıktı. Merdiven başında durdu. Geri dönüp yanına gitmek, saçlarını eline dolayıp, tam bu sırada annesi yanına geldi. Elini oğlunun omzuna koyarak, düşünme dedi. Canını sıkmaya değmez. Döndü, annesine baktı. Annesi haklıydı galiba. Merdivenleri ağır ağır indi. Gözlerinin önünde sarışın operatör bahçeye çıktı. Uşaklara hususisini garajdan çıkarmaları emrini verdi. Kime benziyordu bu sarışın operatör? Birisine benzediği muhakkaktı. Muhakkaktı ama kime? Araba hazırlanıncaya kadar hep bunu düşündü. Sonra pırıl pırıl arabaya girdi. Araba köşkün zarif demir kapısından çıktı, asfalta indi. Peşinde hafif bir benzin kokusu bırakıp aktı gitti. Kenar mahallenin bozuk parkelerinde fena fena sarsılarak giderken, etrafında yalın ayaklı, şipitik gözlü çocuklar koşuşuyor, neşeli çığlıklar atıyorlardı. Ahmet hiçbir şeyin farkında değil. Zaten her gün göre göre kanıksadığı şeylerdi. Sarışın operatörü düşünüyor, kime benzediğini bulmaya çalışıyordu. Araba fabrika kapısında durdu. İndi. Kapının içinde selama durmuş kapıcılarla bekçileri başıyla selamlayıp odasına geçti. Şapkasını, ceketini odacısına verdi. Siyah iş gömleğini sırtına geçirdi, masasına geçti. Peki ama sarışın operatör kime benziyordu? Odaya fabrika mühendisleriyle bir kısım ustalar gelinceye kadar hep bunu düşündü. Operatör Vedat kime benziyordu? Bu böyle akşama kadar sürdü. Bulamıyor, bulamayacağını sanıyordu. Madem bulamayacaktı, düşünmesine ne lüzum vardı? Kafasından atmayı denedi, başka şeylerle meşgul oldu. Nafile, illaki o. Sarışın operatör kime benziyordu? Çok yakından, çok tanıdığı birisine benzediği muhakkaktı. Operatörün benzediği o adamı o kadar iyi tanıyordu ki. Bununla beraber kime benzerse benzesin. Eğer karısı bu adamla tanışıyor da sevişiyorsa demeye dili varmıyordu. Bunu demek şöyle dursun, düşünmeye bile tahammülü yoktu. Birden karısının çıplak vücudu canlandı hayalinde. Yanında da o. Çıldıracaktı. Gözlerinin önünden pırıl pırıl tabancası geçti. Böyle bir şey olursa Nilüfer'i vurmasına imkan yoktu. Her şeye rağmen onu seviyordu, sevecekti. Masasından kalktı. Oda içinde dolaşmaya başladı. Merhaba yahu. Döndü. Yumruk Niyazi'ydi, barcı. İçeri girmiş, kendisini seyrediyordu. Farkında bile olmamıştı. Ne dalgınlık bu? Altın yüzükler içindeki esmer elini uzattı. Ahmet uzanan eli tutup sıktı. Bir iki tekrarladı. Ha? Ne dalgınlık bu? Hiç. Nasıl hiç? Bal gibi dalgınsın işte. Ahmet masasına geçti. Yumruk Niyazi masa yanındaki maraken koltuğa. Söyle, dedi. Sebebi ne dalgınlığının? Ahmet birdenbire sordu. Şu operatör Vedat kime benziyor? Yumruk Niyazi hiç düşünmeden, Suat'a, dedi. Hangi Suat'a? Senin mektep arkadaşın. Ahmet'in gözleri büyüdü. Sahi. Artık şüphesi kalmamıştı. Suat'a benzeyen Vedat'ı seviyordu karısı. Elleri titremeye başladı. Yüzünün rengi de adam akıllı, dikkati çekecek şekilde sararmış olmalıydı ki Yumruk Niyazi telaşlandı. Ne oluyorsun ya? Ha? Nedir bu halin? Ellerin de titriyor. Ahmet masadan tekrar kalktı. Odanın içinde gene çaprazlama dolaşmaya başladı. Yumruk Niyazi ondaki fevkaladeliği anlamıştı. Sebep neydi? Çok tuhaf adam, dedi. Ahmet tam karşısında durdu. Kim? Operatör Vedat. Niçin? Barda. Bizim Esmer Nevin'le oturur çokluk. Karı bildiğin gibi değil. Fena halde aşık. Gel gelelim. Berik'in de iş yok. Nasıl? Nasılını bilmem. Karı kalkmış evine gitmiş, içeri almamış. Ahmet, tuhaf, dedi. Tuhaf ki tuhaf. Neyse boş ver ona da İstanbul'dan 3 yeni karı getirtmek istiyorum. Getirt. Param yok. Sen de. Su kaçırdın artık. Param yok değil, var. Var ama yetişmez. Biliyorsun ilave inşaat yapıyoruz. Allah gözünü doyursun. Ne kadar lazım? Çok değil. Bir 3.000 lira lütfedersen. Serseri milyoner masasına geçti. Çek defterini çıkarıp yazdı. Uzattı. Versi. Gitmeyelim mi? Nereye? Bara. Saat kaç? Yumruk Niyazi saatine baktı. 8'e geliyor. Sen git. Benim biraz işim var. Gelirim. Masanı hazırlatıyorum. Hazırlat. Yumruk Niyazi çıktı. Serseri milyoner yüreğindeki kurşun ağırlığıyla masasından gene kalktı. Gene dolaşmaya başladı. Evet, tam da Suat'a benziyordu. Suat'ı ne çabuk unutmuştu. İçini çekti. Demek ki Nilüfer şimdi de bu sarışına kaptırmıştı kendini. Ne yapması gerektiğini düşündü. Sabahleyin ayna karşısında saçlarını tararken her halinden belliydi. Sonra hastanede en son ziyarete gittikleri gün. Acaba öpüşmüşler miydi? Durdu. Masasının arkasında rastlayan köşedeki fotoğrafa baktı. Baktı, uzun uzun baktı. Ama neye, niçin baktığının farkında olmadı. Öpüşmüşler miydi acaba? Nilüfer'i gene çırılçıplak, onun kollarında hayalledi. Çılgına döndü. Kendisine tercih edilen sarı saçlı, uzun boylu, mavi gözlü adam, demek o, onun karısını, ırzını. Dişlerini gıcırdattı. Gözlerini diktiği fotoğrafta operatör Vedat belirmişti. Ona bakıyordu sanki. Yumruğunu sıkarak salladı. Seni gebertirim. Anam avradım olsun gebertirim seni. Kapı vuruldu. Kendine gelerek gir dedi. Fabrikanın iplik ve bez mühendisleriydi. Şakacı bir kalabalık halinde ustalarla birlikte içeri girdiler. Bardaki masası her zamanki gibi, her zamanki yerinde bütün ihtişamıyla hazırdı. Fabrika mühendisleriyle birlikte geçip oturdular. Operatör Vedat daha önce gelmiş, Esmer Nevin'le tam karşısındaki masada oturuyorlardı. Karşıdan karşıya selamlaştılar. Operatör Vedat, serseri milyonerin bakışından huylanarak gözlerini ondan kaçırdı. Bir his, tuhaf bir ön sezi halinde bir şeyler. Sıkıntı çökmüştü içine. Nilüfer'le olan ilgisinden haberliymiş de geriden geriye alacağın olsun, senden hesap soracağım gün uzak değil demek istiyor gibi gelmişti. Tekrar baktı. Hayret, gözleri üstündeydi. Bakışında her zamandan çok başka bir mana. Bir şey söylemek istiyor gibi. Homurdandı. Nevin, ne var? Dedi. Hiç, bir şey yok. Var. Kadehini kaldırdı. Sıhhatine. Esmer Nevin karşılık vermedi. Vedat bekledi. Hadi, seni bekliyorum. Niçin bir şeyler mırıldandın? Ne var? Benden sakladığın ne? Ha? Cevap versene. Vedat, sana söylüyorum. Vedat cevap vermedi. Bol kadehini tekrardan önüne koydu. Pantolonunun arka cebinden çıkardığı tabakasından bir sigara aldı. Zarif çakmağıyla yaktı. Bana da versene. Tabakayı uzattı. Pardon. Nevin bir sigara aldı. Vedat'ın çakmak ateşinde yaktı. Bol bir duman üfleyerek Vedat dedi. Vedat dalgın gözlerini Nevin'e çevirdi. Vedat'cığım. Efendim. Allah aşkına neyin var? Birdenbire değiştin. Rengin attı. Vedat tekrar serseri milyonerin masasına gözlerini kaldırdı. Serseri milyonerin üzerine dikili siyah gözleri. Hep aynı manalı bakışlar, tehdit eden eda. Operatör Vedat artık sinirlenmeye başlamıştı. Hatta sinirli bir heyecan başlamıştı. Ne demek istiyordu yani? Sabahleyin selamlaştıklarını mı görmüştü Nilüfer'le? Görmüşse ne olacaktı? Sevmiyordu kadın. Zorla sevdiremezdi ya. Boşasın, başka birini bulsundu. Caz bir slova başlamıştı. Nevin elindeki sigarayı tabloya bırakarak haydi dedi. Kalktılar. Operatör Vedat'ın zarif figürleri hemencecik dikkati çekmişti gene. Masalarda onun hakkında konuşmalar başladı. Çok zarif adam. Çok. Son derece yetenekli bir operatör olduğu söyleniyor. Evet, ihtisasını Viyana'da yapmış. Dans stili fevkalade. Mükemmel. Serseri Milener'in gözleri boyunu onu takip ediyor, kolları arasındaki kadını da Nilüfer farz ettiği için öfkesi arttıkça artıyordu. Eğer böyle bir şey varsa gerçekten... Bir ara bakışları karşılaştı gene. Serseri Milener hafifçe gülümsedi. Vedat bu gülümseyişteki şimşek soğukluğunu hissetti. Yüzünün çizgilerinde hiçbir değişme olmadı. Hep o kuşkulu, tereddütlü hal. Serseri Milener boyuna içiyordu. Yerlerine geçip oturdular. Vedat'ın gözü tekrar ona kaydı. İçiyordu. Kötü kötü içiyordu. Aşırı sarhoş olduğu zamanlara rastlamıştı. Daha şatafatlıların da hikayelerini dinlememişti bar kadınlarından. Sarhoşluğu çok cıvık, çok saldırgan, çok rezilceydi. Bu bakışlar, bu ısrarlı bakışlar, bu birbiri arkasına içişler, bu akları kanlı gözler. Korktuğundan değil ama ne lüzum vardı? Şuraya iki kadeh bir şey içip dans etmeye gelmişti. Kavgaya değil. Herifin erkekçe kavga ettiği görülmemişti. Bir patırtıda hemen adamları işe karışırdı. Ne olursa olsun kavga hoş bir şey değildi. Deminden beri göz hapsine alan Nevin, Vedat diye başladı. Vedat'cığım, Neyin var Allah aşkına? Vedat adam akıllı sıkılmaya başlamıştı. Ağzını peçeteye silerek kalktı. Nevin'in aklı gitti. Nereye? Attı. Başım ağrıyor, eve gidiyorum. Yalan söylüyorsun. Nevin! Öyle bir baktı ki kadın şıp kesti. Tadını kaçırıyordu bu kadında. Sırnaşıklıktan hoşlanmazdı. Koşarak gelen şef garsona hesabı ödedi, bardan çıktı. Küçük spor arabası barın önündeydi. Direksiyona geçti. Araba yumuşak vınıltısıyla yürüdü. Serseri milyoneri muhteşem köşkünün önünden geçerken araba yavaşladı. Nilüfer'in gayet iyi tanıdığı klaksonun sesi öttü. Nilüfer'in penceresinin zarif panjuru hemen açılmıştı. Genç kadının beyaz hayali belirdi. Eliyle selamlayıp geçti, gitti. Evinin bahçe kapısından girdi, arabadan atladı. İçinde bir öfke. Ne diye barı bırakıp gelmişti sanki? Ondan korktuğu için mi? Hiç de bile. Ama ya böyle bir intiba uyandırdıysa? Eve girdi, elektriği yaktı. Bir bekere ile düzenlenmişe benzeyen eşyalar meydana çıktı. Ama operatör Vedat bu gece her zamandan çok başkaydı. Şapkasını çıkarıp karyolasının üstüne rastgele attı. Hiç böyle adeti yoktu halbuki. Her zaman her şeyini büyük bir intizamla çıkarır, askıya asar, savrukluk etmezdi. Hep aynı sinirli hareketlerle pijamasını giyip mutfağa geçti. Buzdolabından gene rakı çıkardı. Bir kutu sardalya açtı. Bir parça beyaz ekmek geçti masanın başına. Keşke bekleseydim diye düşündü. Bekler, ne olacaksa olurdu. Kadın her şeyi uzun uzun anlatmış, Suat'tan bile söz etmişti. Vedat, Nilüfer'de son derece ince, hassas bir kadın bulmuştu. Tam da istediği gibi. O, bu türlü kadınları severdi. Evlenme teklif etse, henüz çok yeniydiler. Aralarında hiçbir şey geçmemişti. Geçemezdi de. Kadın ameliyatlıydı bir defa. Sonra o kadar kibardı ki, evlenme teklif etse belki de kapalık olacaktı. Kadehine rakı koydu. Sulandırdı, içti. Ağzında bir sardalya attı. Geç vakte kadar kendi kendine oturdu. Sonra kalktı, öteberileri toplayıp her şeyi yerli yerine yerleştirdi, yatak odasına geçti. Karyolasına sırtüstü uzandı. Evet, Nilüfer çok tatlı kadındı. Bilhassa hayat macerası çok acıklıydı. Onu seviyordu ama kocası durup dururken bozuşmaktan ne menfaati olabilirdi? Gerçi aşk konularında menfaat filan düşünülmez. Düşünülmezdi ama sevgilisine kavuşmak elbette menfaat sayılırdı gene de. Acaba imkan var mıydı buna? Nilüfer'e kavuşabilecek miydi? Onun hayaliyle uyuyakaldı. Ayrım sonu. Sayfa 158.